Ayrım 10.
Ama gene de pastör, genel görüşlerinin yanlış olduğunu ne kendisine ne de başkalarına itiraf edecek tiplerden değildir. Bir araştırıcı olarak eşi yoktur ama bir parça daha şüpheci olabilseydi ne olurdu? Cenevre'deki bir kongrede, Koch'un gözlerinin içine baka baka, işin aslında haklı olduğunu açıklamaktan bile çekinmez. Hatta kendisini herkesin önünde tartışmaya davet eder. Koch gösteriden hoşlanmayan bir insandır. Cevabımı yakında yazılı olarak vermeyi tercih ederim diyerek yerine oturur. Kısa süre sonra yayınlanan bu rapor tek kelimeyle korkunçtur. Koch burada yarı ciddi yarı alaylı bir tonda Pasteur'un aşı üreticisinden, ajanından getirdiği bütün aşı numunelerini bir bir test etmiş olduğunu ama hep ters sonuç aldığını anlattıktan sonra bunun nedenlerini de açıklamayı ihmal etmez. Pasteur'un aşıları saf kan şarbon basili yerine orada bulunmaması gereken bir sürü yabancı basil ve başka yaratıklar içermektedir. Yazısının sonunda Koch Pasteur'e şu soruyu yöneltir. Eğer doğruyu bulma ateşiyle yanıyor idiyseniz aşının kapsamlı uygulamasından sonra ortaya çıkan kötü sonuçları da iyileri gibi açığa vurmanız gerekmez miydi? Bu tür davranışlar belki bir firmanın reklamı için geçerli sayılabilir ama bilim asla böyle şeylere göz yumamaz. Pasteur bu eleştiriler karşısında bile yenilgiyi kabul etmeyecektir. Ancak Akademi François'ya seçildiği gün Ernst Renan'ın yaptığı konuşmada Pasteur'e hitaben söylediği şu sözler herkesin kulağına küpe olmalıdır. Doğru sayın üstad, koket işveli bir kadın gibidir. Çok fazla tutkuyla peşinden koşarsan kaçar, aldırış etmez gibi görünürsen bazen yakalayabilirsin. Tam yakaladığım sandığın anda elinden kaçar da sabırla beklediğin zaman gelir kucağına oturur. Bak, Microbe Hunters, sayfa 186. Bu kıssadan benim ayrıca bir hisse çıkarmama bilmem gerek kaldı mı? Koch'un Pasteur gibi bir dehayı bile böylesine acımasız bir şekilde eleştirmesini aşırı bulanlar, hatta bunu Alman-Fransız düşmanlığına yoranlar bile olabilir. Ancak ben burada bilimsel titizlik ve dürüstlüğün eşsiz bir örneğini görmek eğilimdeyim. Başka her konuda hoşgörülü olmak bir erdem sayılabilir ama doğrunun araştırılması demek olan bilimde asla. Renan'ın da çok esprili bir şekilde Pasteur'e ima ettiği gibi bilimsel araştırmada sabırsız aceleci davranışlara, hele üstün körü yalap şap iş görmeye göz yumulamaz. Ayrıca daima kendine karşı eleştirici bir tutum sergilemek insanı birçok çıkmazlara düşmekten korur. Bu konuda Claude Bernard'ın uyarıları çok öğretici. Ona göre bilim adamı şüpheyi hiçbir zaman elden bırakmamalı. Bir deney bilim adamının yola çıktığı hipotezi çürütürse hipotez hemen terk edilmeli veya değiştirilmeli. Ancak deney hipotezi tümüyle desteklediği zaman bile deneyici şüpheyi elden bırakmamalı. Onu karşıt deneylerle çürütmeye çalışmalı, zira yeni bir doğru bulduğuna inanan bilim adamı her şeyi kendine yontma eğilimindedir. Bakınız, Introduction à l'étude de la médecine, Experimentale, sayfa 87, sayfa 92. Doktor Özel gibi şarlatanların kulakları çınlasın. Tekrar ediyorum. En büyük dehada bazen yanılabilir. Bilim topluluğunun görevi bu tür yanılmalara karşı daima tetikte olmaktır. Nitekim Koch'un eleştirisinin Pasteur'ü ileriki araştırmalarında daha bir ihtiyatlı olmaya yöneltmiş olması çok muhtemel. Sözün kısası bilimsel sorumsuzluğun her türüne karşı hoşgörüsüz olmak bilimin ilerlemesinin gerekli şartlarından biri, belki de en önemlisidir. C. Füzyon mu, illüzyon mu? Bu başlığı 8 Mayıs 1989 tarihli Time, sayfa 49-44, dergisinden aynen alıyorum. Bu kısımda soğuk füzyon konusundaki gelişmeleri özetleyen bu makaleden başka basında çıkan birçok başka yazıdan yararlandım. Aynı konu hakkında bakınız Encyclopedia Britannica, Yearbook, 1991, sayfa 300-304. Her türlü bilimsel gevşeklik ve sorumsuzlukla, bu arada elbet şarlatanlıkla savaş konusunda vereceğim son örnek, birkaç yıl önce bilim dünyasında neredeyse bir deprem yaratmış olan bir keşif haberiyle ilgili. İki kimya profesörü Pons'la Flishman, 1989 yılı Mayıs ayında soğuk kaynaşmayı gerçekleştirdiklerini bir basın toplantısında haber verirler. Son 40 yılın en büyük bilimsel olayı diye lanse edilen bir olayla ilgili olan bu haber, bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandığı gibi bilim tarihinde eşine az rastlanır bir araştırma ve tartışmaya yol açar. Sadece bu tartışmaları anlatan bir kitap yayınlanmış bulunuyor. İlginin nedeni belli. Temiz enerji kaynağı bulmak için dünyanın her yerinde her yol denendiği halde bol ve ekonomik temiz enerji üretmek mümkün olmamıştır. Atom santrallerinde son yıllarda birbiri ardına yaşanan facialar, kamuoyunda bu enerjiye olan güveni kökünden sarsmıştır. Yeni santraller yapılmadığı gibi yapım halinde olanlardan bir kısmı yarım bırakılmakta, çalışmakta olanlardan da bazıları kapatılmaktadır. dünyanın büyük bir enerji krizi tehdidi altında olduğu bir sırada soğuk füzyonun gerçekleştirilmiş olduğu haberi yeni bir umut ışığı doğurmuştur. Zira bu tür enerjinin atom enerjisinde olduğu gibi bir takım sakıncaları yoktur. Üstelik üretimi için milyarlarca dolarlık yatırımlara gerek kalmayacağı için çok daha ucuza mal olması beklenebilir. Sözün kısası, haber insanlığın kaderini kökünden değiştirecek bir buluşu müjdelemektedir. Eğer haber doğruysa, bütün dünyanın nüfus patlamasından sonra ikinci büyük problemi sayabileceğimiz enerji sorunu ebediyen çözülmüş olacak, bu sayede yalnız geri kalmış ülkeler kısa zamanda kalkınma imkanına kavuşmuş olmayacaklar, belki insanları birbirine kırdıran savaş belası bile tarihe karışacaktır. Ne var ki bu konu üzerinde 40 yıldır çalışıldığı halde, çok yüksek sıcaklıklarda bile sürekli füzyon enerjisi elde etmek mümkün olmamıştır. İlk başarılı füzyon deneyi bundan kısa bir süre önce İngiltere'de, o da 300 milyon santigrat derece sıcaklıkta gerçekleştirilebilmiştir. Dünyanın en büyük laboratuvarlarında yıllardır çalışıldığı halde başarı elde edilemeyen bir konuda adı sanı pek duyulmamış iki kimyacının oda sıcaklığında küçük bir tüp içinde füzyonu gerçekleştirmiş olduklarını bildirmeleri inanılır gibi değildir. Pratik bakımdan vaat ettiği gelişmeler ne kadar heyecan verici olursa olsun, böyle bir haberin teorik bakımdan inanılabilirliği son derece düşük, zira eldeki fizik bilgilerine ve teorik hesaplamalara göre iki hafif atomun, döteryum veya trityum gibi kaynaşıp daha ağır bir atoma dönüşmesi için en az 100 milyon santigrat derecede sıcaklığa ihtiyaç vardır. Nitekim bir füzyon bombası olan hidrojen bombasında bu yüksek sıcaklığı sağlamak için bir tür tutuşturucu olarak küçük bir atom bombası kullanılmıştır. Bütün bunlara rağmen bilim adamları haberi duyunca önce şüphe hatta alayla karşılamışlar ama konunun önemini göz önünde tutarak ne olur ne olmaz belki şimdiye kadar herkesin gözünden kaçmış bir nokta olabilir düşüncesiyle laboratuvarlarına koşup deneyi tekrarlamaya koyulmuşlar. Bilimde her söylenene inanmamak şart ama Pons'la Flaşman'ın pek şarlatana benzemedikleri için iddialarını denetlenmeye değer bulmuş olmalılar yoksa bu haberi ciddiye alan bile olmazdı. Burada bilim adamlarının muhtemel bir dogmacılık suçlamasından kurtulmak istemiş olmaları da mümkün. Kaldı ki deneyi ilk tekrarlayanlardan bazıları Pons'la Fleischmann'ın iddiasını destekler gibi görünen sonuçlar aldıklarını bildirirler. Elbet bu denetleme yarışını büsbütün hızlandıracaktır. Ancak gene de deneylerin her tekrarlanışında değişik sonuçlar vermesi işe bilinmeyen bazı kimyasal reaksiyonların karıştığı kuşkusunu uyandırır. Bütün bu gürültü patırtı içinde şimdiye kadar eşine rastlanmadık bir yayın furyası başlar. Makaleler, kitaplar, broşürler, konferans ve kongreler birbirini izler. Bilim dünyası belki Pasteur'le Koch'un zamanından bu yana böylesine dünyayı sarsan bir araştırma ve tartışmaya sahne olmamıştır. Sonunda tartışma konunun uzmanı bilim adamlarının iki kampa ayrılmasına yol açar. İddianın doğruluğuna inananlar ve iddiayı şüpheyle karşılayanlar. Bu konuda ayrıntılar için bakınız Britannica Yearbook 1991 sayfa 303. Bazı deney sonuçlarının yorumunda karşılaşılan güçlükler araştırmaların uzunca bir süre devam ettirilmesini gerektirir. Bu araştırmalar sonunda ya yüzyılın en büyük bilimsel buluşu kanıtlanmış olacak ya da boş yere ham bir hayal peşinde koşulmuş olduğu meydana çıkacaktır. Nitekim bundan önce de Jeannot Blondot adında tanınmış bir Fransız fizikçisi en ışınları diye yeni bir ışın türü bulduğunu iddia etmiş ama arkası fos çıkmıştı. Bakınız ve Broad'la Ne Wait. Betrayers of the True, sayfa 112-113. Ayrıca Alexander Kohn, False Prophets adlı kitabında en ışınları türünden hayal ürünü olduğu sonradan anlaşılan birçok teoriyi inceliyor. Bakınız sayfa 18-34. Soğuk füzyonda olduğu gibi bu tür teorilerde apaçık bir şarlatanlıktan çok bir fikri yeterince denetlemeden piyasaya sürmek, bir tür acelecilik ve kendine fazla güvenmek söz konusu. Bugün artık soğuk füzyondan umut kesilmiş görünüyor. Hala bu konuda araştırmalar yapılıyor mu bilmiyorum. Ancak bilim topluluğunun büyük çoğunluğu Pons'la Flaşman'ın iddialarını yeterince kanıtlayamamış olduğu görüşünde. Bu olayda bizi asıl ilgilendiren bu iki kimyacının iddialarını açıklarken alışılmış bilimsel görgü kurallarına uyup uymadıklarıydı. Öteki bilim adamlarının görüşüne göre birçok bakımdan bu kuralları çiğnemişler. Kendilerini eleştirenlerin en çok takıldıkları nokta buluşlarını açıklayış tarzları. Nitekim bilimsel standartlara uygun bir makale yazıp bunu bilimsel ağırbaşlılığıyla tanınan teknik bir dergide yayımlamaları gerekirken tutup bir basın toplantısı düzenliyorlar. Bu tür sansasyon yaratmaya dönük davranışlar bilim toplumunca hoş karşılanmaz. Ayrıca ısrar üzerine yayımladıkları makalenin titiz ve sorumluluk taşıyan bir bilim adamından beklenmeyecek düzeyde olduğu anlaşılıyor. Nitekim bir eleştirmen bilim adamı, Böyle bir yazıyı üniversitedeki öğrencilerimden biri yazmış olsaydı kendisini çaktırırdım, diyor. Bu arada ünlü Nature dergisinin yöneticisi John Maddox, en temel kontrol deneylerini bile yapmadan buluşlarını yayımladıkları için kendilerini şiddetle kınıyor. Moshe Gai ve Baker adlarındaki fizikçiler iddia sahiplerini işi aceleye getirmek ve iyi bir teknik rapor hazırlamadan basın konferansları düzenlemekle suçluyorlar. Kendilerine yöneltilen bir başka eleştiri de çalışmalarının en önemli ayrıntılarını açıklamadıkları için başkalarının aynı deneyi tekrarlamalarını güçleştirmiş olmaları. Bütün bunlara rağmen bildiğim kadarıyla kimse Pons'la Flashman'ın mutlaka yanılmış olduklarını söylemiyor. Ama hep vurgulamaya çalıştığım gibi yanılmadıklarını kanıtlamak, onus probandi, sorumluluğu iddia sahiplerine ait. Oysa Pons, Amerikan Kimyacılar Derneği'nin 7000 üyesi karşısında yaptığı savunmada bütün sorulara doyurucu cevaplar verememiş. Daha sonra Baltimore'da toplanan 1500 fizikçinin de vardığı sonuç şu: iş yok. Haftalarca süren çok sıkı deneylerde soğuk füzyonun belirgin bir izine rastlanmadığı anlaşılıyor. Özellikle devletin en büyük laboratuvarlarında yapılan deneylerin olumsuz sonuç vermiş olması, olumlu sonuç aldıklarını iddia edenlerin dediklerine pek fazla kulak asılmamasına yol açmış olsa gerek. Öyle ya da böyle, Pons'la Flashman'ın bilim dünyasında büyük bir sarsıntıya, hatta bir depreme yol açtığı yadsınamaz. Ancak sonuçta bir şey elde edilememiş olması birçok bilim adamını haklı olarak öfkelendirmiş. En çok da kendi araştırmalarını bırakıp zamanlarını boşa harcamış olmalarına kızıyorlar. İçlerinden biri şöyle diyor: "Bizler Pons ve Flashman gibilerin beceriksizliklerinin ve belki de vehimlerinin kurbanıyız. Ama kendilerini şarlatanlıkla, hiç değilse açıkça suçlayan yok." Benim kanıma göre de Pons ve Flashman'ı biraz sonra tipik örneklerini göreceğimiz şarlatanlar kategorisine sokmak haksızlık olur. Belki gerçek bilimle şarlatanlığın sınırında oldukları söylenebilir. Kendilerini şarlatanlara yaklaştıran en önemli nitelik, gerek teorik gerekse pratik açıdan son derece önemli sonuçlar içeren böyle bir iddiayı ortaya atarken, çok daha dikkatli, daha doğrusu alçak gönüllü davranmayıp kendilerinden %100 emin bir tavırla ortaya çıkmalarıdır. Oysa pekala, biz şöyle şöyle bir deney yaptık, sonunda oda sıcaklığında füzyonun gerçekleştirebileceği izlenimini edindik, bilinen fizik teorilerinin ışığında bu bize pek muhtemel görünmüyorsa da konu üzerinde durulmaya değer sanıyoruz gibi bir şeyler söyleyebilirlerdi. Bilim adamının beklenmedik bir buluş yaptığı, daha doğrusu yaptığını sandığı zaman yanılmış olabileceği ihtimalini göz önünde tutarak çok ihtiyatlı, hatta çekingen davranması gerekir. Yoksa meslektaşlarına rezil olması işten bile değildir. AIDS konusunda dünyanın en büyük otoritelerinden biri sayılan Robert Gallo bir yerde bakın ne diyor: "Bu gerçekten çok önemli sonucu aldığımız zaman HIV virüsünü bloke eden antisentsin bulunuşu, gözlerime günlerce uyku girmedi. Ancak sonuçtan tamamıyla emin olmam gerekiyordu. HIV'in hücre içindeki faaliyetini, çoğalmasını durdurmayı başardık. Bunu ancak tekrar tekrar uzun deneyimlerden sonra dünya kamuoyuna açıklamayı uygun gördük. Ancak gene de bu konuda fazla gürültü koparılmasına karşıyım. Çünkü insanlar üzerindeki deney çalışmalarımız 5-6 aydan önce başlayamaz." Gene Özel'in kulakları çınlasın. Bir de şu var: Pons'la Flashman belki de çok büyük bir keşifte bulunmuş olmanın verdiği sarhoşlukla, özlemsel düşünüşün insana ettiği oyunlar saymakla bitmez, fazla aceleci davranmış olabilirler. Ama gene de binlerce bilim adamının karşısına çıkıp eleştirilere cevap vermeye çalışıyorlar, şarlatanların yaptığı gibi argumentum ad hominemlere başvurup karşı saldırıya geçmiyorlar. Ayrıca bütün bilim dünyasını karşılarına aldıklarını görünce susup köşelerine çekilebiliyorlar. Bu da hesaplarına yazılması gereken olumlu bir puan. Meslektaşlarının alay, kınama ve eleştirilerini kendileri için yeterli bir ceza sayabiliriz. Elbet herkes bir pastör, hele bir Koch olamaz, ama Gallo örneğinden de anlaşılacağı gibi her bilim adamı alçak gönüllü olmak zorundadır. En azından ileride dünyaya rezil olmak istemiyorsa. Bundan sonraki bölümlerde rezil olmaktan korkmak şöyle dursun: ortodoks bilim adamlarına meydan okuyan, hatta akıllarınca onları rezil etmeye kalkışan şarlatanlardan örnekler bulacaksınız. Aptallığın insanları cüretli, küstah, hatta saldırgan yaptığını bu örneklerden de anlamak mümkün. Ne demiş Oscar Wilde? "Aptallık en büyük günahtır." Ben de bu söze nazire olarak şöyle diyorum: şarlatanlık doğruya, dolayısıyla bilime karşı işlenmiş en büyük suçtur. Bu nedenle bir felsefeci olarak bu suçu işleyenleri teşhir etmeye görev sayıyorum. Aslında aptallar ve şarlatanlarla uğraşmak öyle iç açıcı bir iş değil. Hatta dünyada bu kadar bol şarlatan olduğunu, daha da kötüsü, her şarlatanın ardından bazen binlerce insanın gittiğini görmek düpedüz iç karartıcı. Ancak onları görmezden de gelemeyiz. En iyisi onları ciddiye alacak yerde gülünç yanlarını bulup çıkarmak. Ben de bu kitapta elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. İt ürür, kervan yürür diye bir söz var. Şarlatanlar istedikleri kadar bilimi doğru yoldan saptırmaya çalışsınlar, bilim bildiği yolda ilerlemeye devam edecektir. Zira ona akıl yol göstermektedir. 3. Teorik bilgiye ilişkin şarlatanlıklar. 1. Yeni astronomi. Bu deyimi Kepler'in ünlü eseri Astronomia Nova 1609'a nazire olarak kullanıyorum. Zira bu bölümde ortodoks astronomiye tümüyle ters düşen teorileri inceleyeceğim. Kopernik'in, Kepler'in, Galile'nin ve Newton'un teorik temellerini anlattıkları modern astronomi, o günden bugüne büyütme ve ayırt etme güçleri hızla artan teleskoplar, spektroskopik analizler, Ay'a ve gezegenlere gönderilen çeşitli uzay araçları sayesinde hiç değilse Güneş sistemi içinde yer alan gök cisimlerini neredeyse ayağımızın dibine getirmiş bulunuyor. Hele Ay'a birçok insanlı iniş yapıldıktan, yakınlarımızdaki Venüs ve Mars gezegenlerine insansız uzay araçları indirildikten sonra Güneş sistemindeki gezegen ve uydular hakkındaki bilgilerimiz son derece artmış, neredeyse bu gök cisimleri hakkında çözülmemiş sır kalmamış gibidir. Siz öyle sanın diye uyarıyor bizleri bir sürü aklı evvel ve birçok şeyi ne kadar yanlış bildiğimizi hatırlatıyorlar bize. Eğer yanılmada ayak diretmek istemiyorsak onlara kulak vermeliymişiz. Öyle buyuruyorlar bu çok bilmişler. Sakın doğru olmasın dedikleri olur mu olur. Gelin şöyle bir kulak verelim dediklerine. En iyisi de en çok bildiğimizi, en yakından tanıdığımızı sandığımız dünyamızdan işe başlamak olsa gerek. A. Dünya yuvarlak mı yoksa düz mü? Bu soruyu bugünün bir ilkokul öğrencisine sorsanız, yuvarlak elbet yoksa benimle alay mı ediyorsunuz diye cevap vermesini bekleyebilirsiniz. Zira artık ilkokul öğrencileri bile dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarını, hatta filmlerini görmüşlerdir. Ancak bu konudaki bilgilerimiz çok eskilere kadar gidiyor. Nitekim ta Pisagor'dan bu yana, yani 2500 yıldır dünyanın küre biçiminde olduğu inancı yaygındı. Bu inanç, Aristoteles'in öne sürdüğü teorik gerekçelerle daha da güçlendi. Bakınız, Stephen Tolmin. The Fabric of the Heavens, sayfa 80, vs. nokta. Aristoteles'in kanıtları için bakınız, AE, sayfa 112. Magellan, 1519'da dünyayı dolanıp çıktığı limana geri dönünce iyice pekişti, öyle değil mi? Hayır, değil. Siz Pisagor'un ve Aristo'nun dediklerine kulak asmayın. Magellan'ın dünyayı dolanmış olduğu iddiasına da boş verin. Hatta bir geminin ufukta ilk indireklerinin, sonra gövdesinin görünmesine de bakmayın. Zira bütün bunlar aldatma ve aldanmadan başka bir şey değil. Hem akıl var, yakın var. Dünya yuvarlak olsa antipodlardaki insanların hava boşluğuna uçması gerekmez mi? Voliva adındaki bilgin geçen yüzyılda böyle buyurmuş. Eğer bu deliye kim inanır diyorsanız çok yanılıyorsunuz. Zira Voliva'ya inanmış olanların sayısı bir hayli kabarık. Üstelik bunlar aralarında bir dernek bile kurmuşlar. Bu iddialarını yaymak için durmadan kitaplar, dergiler yayınlıyor, konferanslar düzenliyorlarmış. Üyelerinin çoğu Zion adındaki küçük bir Amerikan kasabasında yerleşmiş olan bu düz dünyacıların dini bir tarikatın üyeleri olduğu anlaşılıyor.